Ayrım 19, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 188. Giuliano gece boyunca yapılacak işlerle meşgul oldu. Montelepre'ye ilaç için adam gönderdi. Prense Monreale derken yalan söylemişti. Sonra Terranova'yı manastıra başkeşiş Manfredi'ye gönderdi. Başkeşişin Don Croce ile çalıştığını bilse de fidye görüşmelerini yürütmesini istedi. Başkeşiş mükemmel bir tampon olurdu ve Don Croce de komisyonunu alırdı. Müzakereler uzun sürebilirdi ve 100 milyon liretin tümünün ödenmeyeceği anlaşılmıştı. Prens Orlorto çok zengindi fakat tarihi olarak ilk talep gerçekçi değildi. Kaçırılışın ikinci günü Prens Orlorto için çok hoş olmuştu. Dağların derinliklerindeki terk edilmiş bir çiftlik evine doğru uzun fakat çetin olmayan bir yürüyüştü. Giuliano Lord'un rahat etmesi için elinden geleni yapıyordu. Sanki kralı tarafından sürpriz bir ziyaretle onurlandırılan varlıklı bir taşralıydı. Keskin gözüyle Prens Orlorto'nun kıyafetlerinin durumundan endişelendiğini gördü. Dikkatle dikilmiş İngiliz takımına üzüntüyle bakmıştı. Giyilerek yıpranmak için çok fazla para ödenmişti. Giuliano gerçek bir merakla derinin üstüne ne giydiğine gerçekten bu kadar dikkat ediyor musun diye sorarken herhangi bir küçük görme duygusu yoktu. Prens her zaman pedagojik düşünce tarzına sahipti ve tabii ki bu koşullarda her ikisinin de bol zamanı vardı. Bu yüzden Giuliano'ya güzel dikilmiş ve iyi malzeme kullanılmış, doğru giysilerin kendisi gibi bir adamı nasıl zenginleştirebileceği üzerine bir konuşma yaptı. Londra'daki terzilerin züppece davranarak İtalyan düklerini nasıl komünistlere benzettiklerinden söz etti. Çeşit çeşit kumaşları, hünerli terzileri, sayısız prova için harcanan zamanları anlattı. ''Sevgili Giuliano'' dedi Prens Orlorto, ''her ne kadar Aziz Rosali bu takım için ödediğim paranın bir Sicilyalı aileyi bir yıl idare edeceğini ve hatta kızlarının drahomasına bile yeteceğini söylese de derdim para değil. Asıl keyfimi kaçıran yeni bir elbise için Londra'ya giderek beni ileri geri yürütecek terzilerle günlerimi geçirmek zorunda olmam. Bu takımın bozulduğuna işte bu yüzden üzülüyorum. Çünkü yerine yenisini koymak zor.'' Giuliano prensi sempatiyle inceleyerek sordu. ''Siz ve sınıfınız için bu kadar müsrifçe ya da bağışlayın, doğru şekilde giyinmek niçin bu kadar önemli? Şimdi dağlardayken bile hala kravat takıyorsunuz. Bu eve girdiğimizde sanki sizi selamlamak için bir düşes bekliyormuş gibi ceketinizin düğmelerini iliklediğinizi gördüm.'' Prens Orlorto şimdi politik olarak aşırı gerici ve çoğu Sicilyalı asil gibi ekonomik adaletten habersiz olsa da her zaman daha aşağı sınıfların kimliğinin farkındaydı. Kendisi gibi insan varlıkları olduklarını ve onun için çalışan, onun istekleriyle meşgul olan hiçbir adamın yoksulluk içinde bırakılamayacağını düşünürdü. Kalesindeki uşaklar ona hayrandı, onlara ailenin bir üyesi gibi davranılırdı. Doğum günlerinde her zaman hediye alınır ve özel günlerde ufak tefek sürprizler yapılırdı. Aile yemekleri sırasında dışarıdan konuk olmadığı zamanlarda masada bekleyen uşaklar aile tartışmalarına katılır ve asil ailenin problemleri hakkında fikirlerini söylerlerdi. Ve bu İtalya'da ender görülen bir şey değildi. Alt sınıflara yalnızca ekonomik hakları için mücadele ettiklerinde zalimce davranılırdı. Ve şimdi prens aynı tutumu Giuliano'ya karşı da takınıyordu. Sanki onu kaçıran yalnızca çok zengin ve güçlü bir adamın gıpta edilecek yaşamını paylaşmak isteyen bir uşaktı. Prens aniden tutsaklık dönemini bir avantaja dönüştürebileceğini, hatta fidye ödemeyi bile yararlı hale çevirebileceğini fark etti. Fakat çok dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Cazibesini karşısındakini aşağılamadan en iyi şekilde kullanmalıydı. Olabileceği kadar açık, doğru ve dürüst olmalıydı. Çok fazla fayda sağlamayı deneyemezdi, ters tepebilirdi. Bu yüzden şimdi Giuliano'nun sorusuna ciddiyetle ve büyük bir içtenlikle cevap verdi. Gülümseyerek "sen niçin bu zümrüt yüzüğü ve altın kemeri takıyorsun?" diye sordu. Cevap için bekledi fakat Giuliano yalnızca gülümsedi. Prens devam etti. Benden bile zengin bir kadınla evlendim. Gücüm ve politik görevlerim var. Sicilya'da malikanelere ve Brezilya'da karım aracılığıyla daha da büyük bir malikaneye sahibim. Sicilya'da insanlar ceplerimden çıkartır çıkartmaz ellerimi öperler. Roma'da bile büyük saygı görürüm. O şehirde para hüküm sürer. Herkesin gözü üzerimde. Fakat gülünç hissediyorum. Bütün bunları kazanmak için hiçbir şey yapmadım. Fakat bana ait ve korumam gerek. Halkın gözünde itibarımı düşüremem. Avlanmaya gittiğimde bile taşralıların kaba giysileri gözüme çarpar. O yüzden mükemmel görünmeliyim. Bazen sen ve Don Croce gibi adamlara nasıl imrenirim? Gücünüzü kafanızda ve yüreğinizde tutuyorsunuz. Gücünüzü cesaret ve kurnazlıkla kazandınız. Aynı şeyi Londra'nın en iyi terzisine giderek kazanmam komik değil mi? Bu konuşmayı çok tatlı bir şekilde yapmıştı. Giuliano yüksek sesle güldü. Aslında onunla birlikte yemek yemekten, Sicilya'nın sefaletinden ve Roma'dan söz etmekten hoşlanmıştı. Prens Don Croce'nin umudunun Giuliano'nun yardımını sağlamak, hatta daha fazlasını denemek olduğunu biliyordu. ''Sevgili Giuliano'' dedi, ''sen ve Don Croce Sicilya'yı yönetmek için niçin birleşmiyorsunuz?'' O bilgelik çağında sen gençliğin idealizmine sahipsin. Her ikinizin de Sicilya'yı sevdiğine şüphe yok. Niçin güçlerinizi birleştirmeyi düşünmüyorsunuz? Şimdi savaş bitti, her şey değişiyor. Komünistler ve sosyalistler kiliseyi güçsüzleştirmek, kan bağlarını yok etmek istiyor. Politik parti görevinin anne sevgisinden, kız ve erkek kardeşlerinize borçlu olduğunu sadakatten daha önemli olduğunu söylemeye cüret ediyorlar. Eğer seçimleri kazanır ve politikalarını uygulamaya koyarlarsa ne olur? Asla kazanamazlar dedi Giuliano. Sicilyalılar asla komünistlere oy vermezler. Bu kadar emin olma dedi prens. Silvio Ferra'yı hatırla, senin çocukluk arkadaşındı. Silvio gibi iyi çocuklar savaşa gittiler ve radikal düşüncelerle aşılanmış olarak döndüler. Ajitatörleri herkese ekmek, herkese toprak sözü veriyor. Masum köylü havuç peşinde giden bir eşek gibi çok büyük bir olasılıkla sosyalistlere oy verebilirler. Hristiyan demokratları sevmem fakat sosyalist hükümeti önlemek için elimden geleni yaparım dedi Giuliano. Yalnızca sen ve Don Croce Sicilya'nın özgürlüğünü garanti edebilir dedi prens. Bir araya gelmelisiniz. Don Croce senden her zaman oğlu gibi bahsediyor. Sana karşı sevgisi var. Ve yalnızca o senin mafya ile arandaki büyük savaşı önleyebilir. Senin yapman gerekeni yaptığını biliyor, ben de anlıyorum. Fakat şimdi bile üçümüz birlikte çalışabilir ve yazgılarımıza egemen olabiliriz. Yapamazsak hepimizin sonu yıkım olabilir. Turi Giuliano öfkesini kontrol altında tutamadı. Zengin adam ne kadar küstahtı. Öldürücü bir sakinlikle, ''Senin fidyen henüz çözüme bağlanmadı ve sen kalkmış anlaşma öneriyorsun. O günleri göremeyebilirsin.'' dedi. Prens o gece kötü uyudu fakat Giuliano sonraki günlerde daha fazla üstüne gitmedi. Ve prens iki haftayı kendisi için çok faydalı bir şekilde geçirdi. Sağlığı gelişti, vücudu günlük egzersiz ve taze hava sayesinde forma kavuştu. Her zaman zayıf olmasına rağmen göbek bölgesinde yağ birikmişti ve şimdi bunlar kayboldu. Fiziksel olarak kendini hiç bu kadar iyi hissetmemişti. Ayrıca zihinsel olarak da çok neşeliydi. Bazen gezintiye çıkıyordu. Giuliano onu koruyan ekiple birlikte değildi. Bu yüzden cahil ve kültürsüz kişilerle konuşması gerekiyordu. Fakat karakterlerine şaşırmıştı. Eşkıyaların çoğu doğal olarak nazikli ve doğal bir sakinlikleri vardı. Asla akılsız değillerdi. Ona her zaman rütbesiyle hitap etmişler ve her isteğini yerine getirmeye çalışmışlardı. Hiçbir zaman Sicilya halkıyla bu kadar yakın olmamıştı. Topraklarına ve halkına olan sevgisinin canlanmasına şaşırdı. Fidye için sonunda altın olarak 60 milyon lirette anlaşma sağlandı. Ödeme Don Croce ve başkeşiş Manfredi aracılığıyla yapıldı. Salı verilmesinden önceki gece Prens Olorta'ya Giuliano çetenin şefleri ve 20 en önemli üyesi tarafından ziyafet verildi. Palermo'dan kutlama için şampanya alınmıştı ve hepsi yakında gerçekleşecek özgürlük için kadeh kaldırdılar. Hepsi ona karşı sevgi hisleriyle doluydu. Prens son kadehi kaldırdı. ''Sicilya'nın en asil ailelerinin evlerinde konuk edildim.'' dedi. Fakat bu kadar iyi ve böylesine misafirperverlikle hiç karşılaşmamıştım. Burada dağlardakiler kadar ince insanlarla hiç karşılaşmadım. Hiç bu kadar iyi uyumadım, bu kadar iyi yemedim. Bir an durdu ve gülümseyerek, fatura biraz yüksek, fakat iyi şeyler her zaman pahalıdır. Bu kahkahalara yol açtı. Giuliano hepsinden yüksek sesle gülüyordu. Fakat Pişot da prensin de fark ettiği gibi gülümsememişti bile. Hepsi sağlığına içtiler ve ona tezahürat yaptılar. Prens o geceyi yaşamının sonuna kadar zevkle hatırlayacaktı. Bir pazar günü olan ertesi sabah Prens Palermo Katedrali'nin önünde serbest bırakıldı. Hemen erken Kudas için kiliseye girdi ve şükür duası okudu. Kaçırıldığı günkü giysileri üstündeydi. Giuliano sürpriz olarak İngiliz takımını Roma'daki en iyi terziye tamir ettirmiş ve temizletmişti. 13. Bölüm. Sicilya'nın mafya şefleri Don Croce ile bir toplantı talep ettiler. Don Croce şeflerin şefi olarak kabul edilse de onları doğrudan yönetmezdi. Kendi imparatorlukları vardı. Mafya güçlü baronların sözde yöneticileri olarak kabul ettikleri en güçlü üyelerinin savaşlarını desteklemek için bir araya geldikleri ortaçağa özgü krallıklardan biri gibiydi. Fakat tıpkı antik baronlar gibi kralları tarafından desteklenmeliydiler. Don Croce onları kuvvetle değil, fakat akıl ve karizmasının gücüyle yönetiyordu. Yaşam boyu kazandığı şey saygıydı. Onların farklı çıkarlarını, hepsinin yarar sağlayacağı tek bir genel çıkar çatısı altında toplayarak yönetirdi. Don Croce'nin onlara dikkat etmesi gerekirdi. Hepsi de özel ordulara, gizli suikastçılara, boğuculara, zehirleyicilere, korkunç lupara kullanıcılarına sahipti. Bu bölgede güçleri onunkine eşitti. Don bu nedenle Turi Giuliano'nun kendi özel savaş şefi olarak yardımını sağlamak istiyordu. Bu adamlar zekiydi de bazıları kendi çıkarları açısından Sicilya'da yaşayan en kurnaz kişilerdi. Don'un kendi gücünü kurmasına karşı değillerdi. Ona güvenmiş ve inanmışlardı. Fakat dünyadaki en akıllı adam bile bazen hata yapabilir. Ve Don'un Giuliano'ya olan hayranlığının akıl labirentinde ortaya çıkan tek fiyaskosu olduğuna inanıyorlardı. Don Croce Palermo'daki Umberto Oteli'nin bahçesinde altı şef için gizlilik ve güvenliğin sağlandığı çok görkemli bir öğle yemeği tertipledi. Bu şeflerin en korkuncu ve en sözünü sakınmayanı Bizacquino kasabasını yöneten Don Ciano'ydu. Hepsi adına konuşmayı kabul etmişti ve bunu sert bir nezaketle yaptı. Nezaket mafyanın en üst düzeyde kuralıydı.
''Sevgili Don Croce'' dedi Don Ciano, ''hepimizin sana olan saygısını biliyorsun. Bizleri ve ailelerimizi yeniden dirilten sendin, sana çok şey borçluyuz. Bu nedenle şimdi düşündüklerimizi yüksek sesle söylemeliyiz. Şu Turi Giuliano çok güçlendi, ona çok fazla müsamaha gösterdik. Sadece genç bir oğlan ve yine de senin ve bizim otoritemize meydan okuyor. En ünlü müşterilerimizden mücevher çalıyor, en zengin arazi sahiplerinden zeytin, üzüm ve mısır kaçırıyor. Ve şimdi görmezden gelemeyeceğimiz son saygısızlığını yaptı. Bizim korumamız altında olduğunu bildiği Prens Orlorto'yu kaçırdı ve hala onunla görüşmeyi sürdürüyorsun, dostluk elini uzatmaya devam ediyorsun. Onun güçlü olduğunu biliyorum, fakat biz daha güçlü değil miyiz? Ve bu şekilde devam etmesine izin verirsek daha da güçlenmeyecek mi? Bu sorunu şimdi çözmek gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Gücünü kırmak için bütün önlemleri almalıyız. Eğer Prens Orlorto'yu kaçırmasını görmezden gelirsek bütün Sicilya'nın maskarası olacağız. Don Croce bütün söylediklerine katılıyormuş gibi başını salladı, fakat konuşmadı. Oradaki adamların en önemsizi olan Guida Quintana neredeyse yüzünle, ''Ben Montelepre Belediye Başkanıyım ve herkes sizlerden biri olduğumu bilir. Fakat kimse bana hiçbir iş için gelmez. Kasabayı Giuliano yönetir ve benim de orada yaşamama izin vererek siz beyefendilerle çekişmeyi tahrik etmez. Fakat bu şekilde yaşamak kanıma dokunuyor, otoritem yok, yalnızca adım var. Giuliano yaşarken Montelepre'de var olamayız, bu gençten korkmuyorum. Daha çıkmadan önce bir kez karşılaşmıştım, korkulacak biri olduğunu düşünmüyorum. Eğer konsey karar verirse onu öldürmek üzere harekete geçerim. Planları yaptım ve onları infaz etmek için yalnızca onayınızı bekliyorum.
Caltanissettalı Don Piddu ve Piani dei Greci'den Don Arzana başını salladı.
Don Piddu ne kadar zor olabilir? İmkanlarımızı seferber edersek kısa zamanda cesedini Palermo Katedrali'ne teslim eder ve düğüne gider gibi cenazesine gideriz dedi.
Diğer şefler Villa Mura'dan Don Marcuzzi, Partinico'dan Don Buccilla ve Don Arzana yüksek sesle onayladıklarını belirttiler ve Don Croce'nin konuşmasını beklediler.
Don Croce kocaman kafasını kaldırdı. Konuşurken burnunun sivri ucu her birini kazığa oturtuyordu.
''Sevgili arkadaşlarım, hissettiklerinize katılıyorum.'' dedi. ''Fakat bu genç adamı küçümsüyorsunuz sanıyorum. Yaşından beklenmeyecek kadar kurnaz ve muhtemelen buradaki herkes kadar cesur. Öldürmek kolay olmayacak. Ayrıca ileride onu kullanabileceğimizi düşünüyorum. Yalnızca kendim için değil, hepimiz için. Komünist ajitatörler Sicilya halkını kışkırtıyor. Onları bir başka Garibaldi bekler hale getiriyor ve Giuliano'nun kurtarıcı olarak pohpohlanmadığından emin olmalıyız. Bizim tarafımızda savaşmaya zorlamalıyız. Bizim durumumuz da onu öldürerek gücünü bir kenara atabilecek kadar sağlam değil.
Don içini çekti, bir ekmek parçasını şarapla birlikte yuttu ve zarafetle ağzını peçetesiyle sildi.
Bunu bana bir iyilik olarak yapın. Onu ikna etmek için son bir çaba harcamama izin verin. Eğer reddederse ne gerektiğini düşünüyorsanız yapın. Size cevabı 3 gün içinde vereceğim. Yalnızca mantıklı bir anlaşmayı kabul etmesi için son bir çaba göstermeme izin verin.
Başını anlaştığını gösterir şekilde ilk eğen Don Siano oldu. Her şeyin ötesinde hangi mantıklı adam cinayet işlemek için 3 gün bekleyemeyecek kadar sabırsız olabilirdi? Ayrıldıklarında Don Croce, Hector Adonis'i Villa Bağ'daki evine çağırdı. Don Adonis'e karşı otoriterdi.
''Vaftiz oğlun sabrımın sonuna getirdi.'' dedi küçük adama. ''Bizimle ya da bize karşı olmalı. Prens Olorto'yu kaçırmak doğrudan benim şahsıma bir hakarettir. Fakat unutmaya ve affetmeye hazırım. Her şeyin ötesinde genç ve onun yaşındayken kendimin de çok kibirli olduğunu hatırlıyorum. Her zaman söylediğim gibi ona bu yüzden hayranlık duyuyorum ve inan bana yeteneklerine değer veriyorum.'' Eğer sağ kolum olmaya razı olursa memnun olacağım. Fakat yerini bilmeli. Diğer şefler ona karşı benim kadar hayran ve anlayışlı değil. Onları daha fazla zapt edemeyeceğim. Vaftiz oğluna git ve sana söylediklerimi anlat. Ve bana cevabını en geç yarın getir. Artık daha fazla bekleyemem.
Hector Adonis korkmuştu. Don Croce, sizin ruhunuzun cömertliğini biliyorum. Fakat Turi inatçı ve bütün genç adamlar gibi gücünden emin. Ve tümüyle çaresiz olmadığı da bir gerçek. Eğer mafyayla savaşa girerse kazanamayacağını biliyorum, fakat hasar korkunç olur. Ona söz verebileceğim bir ödül var mı?
Don, ona şunun sözünü ver, bizim ağımızda yüksek bir yeri olacak. Benim kişisel bağlılığımı ve sevgimi kazanacak. Her şeyin ötesinde sonsuza kadar dağlarda yaşayamaz. Toplumda yasal olarak ailesinin bağrında yer almak isteyeceği zaman gelecek. O gün geldiğinde Sicilya'da onun affını temin edebilecek tek adam benim ve bunu yapmak beni çok mutlu edecek. Samimi söylüyorum.
Ve gerçekten Don bu tarzda konuştuğunda ona inanmamak, ona direnmek mümkün değildi. Hector Adonis dağlara Giuliano'yu görmeye çıktığında çok tedirgin ve vaftiz oğlu için korkmuş haldeydi. Açık konuşmaya kararlıydı. Birbirlerine olan sevgilerinin Don Croce'ye bağlılığından bile önce geldiğini Giuliano'nun anlamasını istiyordu. Vardığında sandalyeler ve katlanır masalar kayalığın kenarına kurulmuştu. Turi ve Aspano birlikte oturuyorlardı. Giuliano'ya seninle özel olarak konuşmalıyım dedi. Pişot da kızgın bir şekilde söylendi.
Küçük adam, Turi benden sır saklamaz.
Adonis bu aşağılamayı önemsemedi, sakin şekilde.
Ona söyleyeceklerimi isterse Turi sana anlatabilir. Onun meselesi. Fakat ben sana söyleyemem. Bu sorumluluğu alamam dedi.
Giuliano Pişotto'nun omzuna dokundu. Aspano, bizi yalnız bırak. Eğer bilmen gereken bir şeyse sana söylerim. Pişotto aniden kalktı. Adonis'e sert sert bakarak uzaklaştı.
Hector Adonis uzun bir süre bekledikten sonra konuşmaya başladı.
Tori, benim vaftiz oğlumsun. Seni çocukluğundan beri severim. Sana birçok şey öğrettim. Okuman için kitaplar verdim. Kanun kaçağı olduğunda sana yardım ettim. Yaşamayı benim için değerli kılan dünyadaki birkaç kişiden birisin. Ve yine de kuzenin Aspanu senden hiçbir sitem işitmeden beni aşağılıyor. Giuliano üzgün şekilde konuştu. Sen benim annem ve babam dışında dünyada en güvendiğim adamsın. Ve Aspanu dedi Hector Adonis sitemle. Güvenmek için çok fazla kana susamış biri değil mi? Giuliano onun gözlerine baktı. Adonis onun yüzündeki sakin dürüstlüğe hayran kalmıştı. Evet, itiraf etmeliyim ki Aspanu'ya senden çok güveniyorum. Fakat seni küçüklüğümden beri severim. Kitaplarınla ve ince zekanla beynimi özgürleştirdin. Ayrıca annemle babama para yardımı yaptığını biliyorum ve sıkıntılı zamanlarında gerçek bir dost oldun. Fakat mafyaya bulaştığını görüyorum ve bir şey bana seni bugün buraya bunun getirdiğini de söylüyor. Adonis bir kez daha vaftiz oğlunun sezgilerine hayret etti, durumu Turi'ye anlattı. Don Croce ile uzlaşmalısın dedi. Ne Fransa kralı ne Sicilya'nın kralları ne Garibaldi ne de Mussolini mafyayı tümüyle ezememiştir. Onlara karşı savaşta kazanma umudu taşıyamazsın. Uzlaşman için sana yalvarıyorum. Başlangıçta Don Croce'nin karşısında dizlerini kırmalısın. Fakat gelecekte senin durumunun ne olacağını kim bilir? Şerefim üzerine ve ikimizin de çılgınca sevdiği annenin başı üstüne söylüyorum. Don Croce senin yeteneklerine inanıyor ve sana karşı gerçek bir sevgi tohumu taşıyor. Onun varisi sevgili oğlu olacaksın. Fakat bu kez onun kurallarına boyun eğmelisin. Turi'nin sözleriyle hareketlendiğini ve onu çok ciddiye aldığını gördü. Hector Adonis sabırsızca devam etti. Turi, anneni düşün. Onu yılda birkaç kez görmek için yaşamını tehlikeye atarak sonsuza kadar dağlarda yaşayamazsın. Don Croce ile af umudun olabilir. Genç adam düşüncelerini toplamak için biraz bekledi ve sonra vaftiz babasıyla ağır ağır ve ciddi bir şekilde konuştu. Her şeyden önce dürüstlüğün için sana teşekkür ederim dedi. Teklif çok cazip. Sicilya'da yoksulları kurtarmaya söz verdim ve mafya liderlerinin aynı hedefe sahip olduklarına inanmıyorum. Onlar zenginlerin ve Roma'daki politikacıların köleleri ve bunlar da benim yeminli düşmanlarım. Bekleyelim ve görelim. Elbette Prince Olorto'yu kaçırdım ve onların kuyruklarına bastım. Fakat adam yerine koymadığım Quintana'ya yaşaması için izin veriyorum. Bunu Don Croce'ye olan saygımdan yapıyorum. Ona bunu söyle. Ayrıca çıkarlarımızın çatışmadığı eşit bireyler olacağımız gün için dua ediyorum. Tehditlerine gelince bir şey yapabileceklerine inanıyorlarsa durmasınlar. Onlardan korkmuyorum. Hector Adonis cevabı aslansı başını başka bir cevap beklemiyormuş gibi sallayan Don Croce'ye götürdüğünde kederliydi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 199.